Ayrım 19, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 191. Judith bir yerlerde muhafız ve hizmetlilerin olması gerektiğini düşündü. Ayrıca odanın bir köşesinden müzik sesi geliyordu ama görünürde sadece tek bir kişi daha vardı. Buzzard. Tek kolunu yan tarafına sarkıtmış, divanın arkasında duruyordu. Yalnızca başını eğip uzatarak karakteristik kuş hareketlerini yapıyordu. ''Sevgili General Nazet'' dedi Prens. Judith Alena'nın hizmetçi kızların bahsettiği gözde cariyenin o olduğunu tahmin etmişti. General kelimesini duyunca durup bakarak kaşlarını çattığını fark etti. ''Hayatlarımız ve kaderlerimiz son 2 yıldır böylesine iç içe geçmiş olmasına rağmen ancak şimdi karşılaşıyor olmamız ne kadar tuhaf. Ben Maharaja Sadık Khan Jahan, eski düşmanınız.'' Umman Araplarının lideri Sultan Ahmet El Grank bana sizin kendisini Abeşistan İmparatoru diyen çocuğa hizmet ettiğiniz gibi hizmet etmiştir. Prens iç çekerek başını sağa sola salladı. Güzelliğiydi, savaş meydanlarında harcanıyor. Hayır dedi Judith, asıl benim gibi bir asker bu süslü randevu evinde harcanıyor. Kıymetlim, anlayamıyorum dedi Aleyna doğrularak. Neden bu kadına general diyorsunuz? Neden asker olduğunu söylüyor? Çünkü hayatım güzellikte sana eşdeğer olmasının yanı sıra asker olarak da El Grang'ın dengidir. Sen bacaklarımın arasındaki askeri komuta ederken o orduları komuta ediyordu. Şimdi git, benim generalle konuşmam gerekiyor. İhtiyacım olursa seni çağırtırım.
Fazla bekletme dedi Aleyna mırıldanırcasına. Sensiz geçen her saat benim için sonsuzluk gibi.
Divandan kalkıp dolgun kalçalarını kıvırarak yürüdü. Judith'in yanından geçerken yavaşlamadı ama hiçbir şey söylemeden başka bir adamın krallığına savaş ilan eden bir hükümdar gibi saldırgan bir bakış atarak odadan çıktı. Oyuncağa çıkınca prens ilgisizce gülümsedi, sonra eğilip Judith'in gözlerinin içine bakarak konuştu. Ben medeni bir insanım ve Tanrı'nın kurallarına uygun olarak şerefimle hareket ettiğim için kendimle iftihar ederim. Fakat şu an kararsızlık içinde olduğumu itiraf etmeliyim. Savaşta esir aldığım general rütbesine sahip bir erkek olsan seni hapse atardım. Bunun sakıncalı olmadığını hissedersem fidye karşılığında halkına dönmeni teklif eder, gerekli meblağın yanı sıra bana veya halkıma karşı bir daha silahlanmayacağına dair vereceğin resmi sözün karşılığındaysa seni ailene gönderirdim. Elbette senin rütbende bir kumandan için fidye olarak 100 binlerce gümüş rupi isterdim. Hatta o kadar yüksek bir fidye isterdim ki Habeşistan İmparatoru'nun bile söz konusu meblağı karşılayabileceğinden şüphe ederim. O zaman da bana ancak hızlı ve şerefli bir ölüm bahşetmek gibi nahoş bir seçenek kalırdı. İşkence ya da kötü muamele görmez bir erkek gibi ölürdün. Fakat sen erkek değilsin ve bu da meseleyi daha karmaşık bir hale sokuyor. Hem kendi halkın hem de benim halkım hiçbir erkeğin keyfini süremediği türden bir korkuyla sana saygı duyuyor. İnsan değil de adeta sihirli bir varlıkmışsın gibi. Orduları zaferden zafere götüren, genç kızdan biraz daha büyük genç bir kadın. Gerçekten de insanüstü bir şey olmalı. Kendi insanların eğitimli bireylerden oluşan üst sınıftan ziyade sıradan halkı kastediyorum elbette. Senin melek gibi cennetten indiğine inanıyor.
''Sizinkilerde şeytan olduğuma inanıyor, gayet farkındayım.'' dedi Judith. ''Oysa ben ne bir meleğim ne de bir şeytan. Sadece bir kadınım, bu kadar basit. Bu durumda bana ne yapacaksınız?''
Prens dalgın bir şekilde iç geçirdi. ''Ah işte mesele bu. Açıkçası bunu çok düşündüm. Elime geçersen sana ne yapacağımı aylarca düşündüm. Birçok kere fikrimi değiştirdim ve yeniden değiştirebilirim.''
''Yani?''
Jahan omuzlarını silkti. En yüksek teklifi verene seni köle olarak satmak son derece cezbedici. Senin gibi yere göğe sığdırılamayan birinin bu duruma düşürülmesi, senin yüzünden acı çekenlerin arasına gönderilmesi hoş olmaz mı? Ama senden bu şekilde vazgeçmek gerçekten çok yazık olur. Hem bana nasıl bir zevk verir ki bu? Ayrıca fevkalade güzel bir kadınsın. Doğurgan olduğunu da duydum. Bunlar değerli özellikler.
Seni kardeşim Ulu Moğol'a, hatta Konstantinopolis'teki sultana verirsem bundan epey fayda elde edebilirim. İkisinden biri senden bir erkek çocuk yaparsa ileride gerçek bir erkek olur. Fakat onların böyle bir avantaj elde etmesine neden izin vereyim? Benim elimde olduğuna göre seni kendim için kullanmalıyım.
Senin cariyen olmaktansa ölmeyi yeğlerim. Senin sarayında ve senin tanrınla yetişmesindense kendi çocuğumu da öldürürüm.
Judith bu sözleri adeta tükürür gibi söyledi. Evet, benim de korktuğum buydu dedi prens başını sallayarak. Her halükarda seni haremimde tutamam. Tabii tecrit altında tutulmadığın sürece. Daha şimdiden Alena'yı kendine düşman ettin. Her ne kadar bir kedi yavrusu kadar sevimli olsa da bir kaplan kadar tehlikelidir. Ayrıca diğer cariyelerimi de düşünmem gerek. Hepsi farklı ülkelerden gelmiş genç kadınlar. Hepsi de mütevazı geçmişlere sahip. Burada yaşadıkları hayat geride bıraktıklarına göre cennet ve karşılığında yapmaları gereken tek şey bana zevk verip itaat etmek. Bunun adil bir anlaşma olduğundan şüpheleri yok ve asla isyan etmezler. Fakat sen kafalarına onları mutsuz edecek, asileştirecek ve keyif verme hususunda isteksiz hale getirecek fikirler sokabilirsin. Bu da benim işimi fazlasıyla zorlaştırır ve onları öldürüp yerlerine yenilerini bulmam gerekir.
Sizi böyle bir sıkıntıya sokmak istemeyeceğimden eminim dedi Judith alaycı bir tavırla. Peki aklınıza yatmayan tüm ihtimalleri söylediğinize göre bana nasıl bir kader biçtiniz?
Öncelikle akşam yemeğinde bana eşlik edeceksin. Bana Habeş seferlerini anlatmanı istiyorum. Birliklerin düzeni, önceden planladığın taktikler, savaş sırasında almak zorunda kaldığın kararlar ve bunun gibi şeyler. Sana saygı çerçevesinde davranacak ve askeri yaklaşımların dışında bir şey sormayacağım.
Sizinle ahbaplık etmekten keyif alacağımı sanmayın Prens Cihan. Fakat anlatacağım.
Ne kadar zarifsiniz hanımefendi. Sohbetimizin sonunda önümüzdeki 3 hafta boyunca hapsedileceğin yere götürüleceksin. Rütben gereğince hiçbir şeyin eksik olmayacak. Ne yazık ki seni esir pazarında satılığa çıkarmaya mecburum. Ama korkma, kimsenin seni almasına izin vermeye niyetim yok.
O halde beni küçük düşürmek ve aşağılamak dışında satıyor gibi görünmek niye?
Haydi ama, muhteşem Nazet'in küçük düşmesi bile bir şeydir. Zanzibar'da bir et parçası gibi satışa çıkarıldığına dair haberler Afrika, Hindistan ve Doğu Akdeniz'de yankılanacak. Halkının moralini bir düşünsene, tabii benimkinin de. Fakat asıl amacım farklı, halkın içinde yem olarak sergileneceksin.
Hala hayattaysa Henry Courtney'yi çekmek için.
Prensin gözleri sevinçle parladı. Aynen öyle. Ah, bunları anlayan bir kadınla konuşmak ne büyük zevk. Bundan sonrası için kesin bir karar vermediğimi itiraf etmeliyim. Henry'yi ele geçirirsem sana basit bir seçenek sunabilirim. Kendini bana sun, yoksa onu öldürürüm.
Hayır, ben...
Kendini mi öldürürsün? Ama şöyle düşün... Kendini öldürsen de Henry'i öldürürüm. Ama kendi rızanla bütün bir gece tamamen benim olursan, o zaman hem Henry yaşar hem de yeniden birleşme şansınız olabilir.
Nasıl bir şansmış bu?
Basit, Henry'i bu yaratıkla dövüştürürüm. Prens bir eliyle Buzzard'ı gösterdi. İki can düşmanı birbiriyle savaşır. İkisi de kılıçlarıyla ölümüne dövüşürler. Sen de kazananın ödül olarak seni alacağı bu dövüşü izlersin. Deri baskenin ardından boğazını temizleyen Buzzard'ın sesi duyuldu. ''Sessiz ol Buzzard'' diye emretti prens. ''Tek kelime etme. Seni burada hangi şartlarda tuttuğumu unutma. Konuşursan hayatını kaybedeceğini hatırla. Sana sunduğum ödüllere baksana. Nefret ettiğin adamın ölümü ve onun sevdiği kadının bedeni.''
''Bu yaratık asla bedenime sahip olamaz.''
''Evet, evet, ölmeyi tercih edersin, sürekli söylediğin şey.'' diyerek onu tersledi prens sinirli bir şekilde. ''Fakat sana inanmıyorum. Hangi anne kendini ve çocuğunu öldürür? Bir anne çocuğunu korumak için her şeyi yapar ve katlanır. Aşağılanmaları mı da kabullenir? Sen bu kadar farklı mısın gerçekten?'' ''Sana gelince Buzzard, bugün iyi iş çıkardın. Bana General Nazet'i getirdin. Ben de karşılığında sana bir şey vereceğim.'' Şehre git, kafir içkilerinden iç, kendine bir kadın bul.
Yanına yaklaşmaya razı gelen olursa tabii. Bir geceliğine olsun, hala gerçek bir erkekmiş gibi davran.
Zanzibar bilinen dünyadaki kavimlerin yarısının kıyılarında yıkanıp temizlendiği adaysa Tres Machakos, yani üç maymun da suyun yüzünde toplanan pis köpüğün biriktiği yer olurdu. Burası şehrin en eski ve en pis mahallesinin ortasında dar bir çıkmaz sokaktaki içkili bir tavernaydı. Umman otoritelerinin Kur'an'daki ayetlere göre resmen yasak ettiği alkolün satışını yapıyordu. Ama kafirlerin kafirlere satış yaptığı bir yer olarak bilindiğinden görmezden geliniyordu. Birkaç yetkiliye verilen büyük miktarda rüşvetler tavernanın varlığının devamına katkıda bulunuyordu. Ki zaten bu kişiler de düzenli müşterilerdi. Tres Bakalkos'a Rom gözüyle bakılan çiğ şeker kamışından yapılma içkiyi ya da şarap diye satılan keskin sirkeyi içmenin yanı sıra meyhanenin arkasındaki alanda tavuk dışkısı, köpek kanı ve pisliğiyle kokuşmuş arenada gerçekleşen horoz ve köpek dövüşleri için gidiliyordu. Bu arada tavernanın ana salonu korsanlara, kaçakçılara, köle tüccarlarına, paralı askerlere, tacirlere ve frengiye yakalanmış boya küpü fahişelerin eşlik ettiği her rütbeden ve ırktan denizciye de kucak açıyordu. Tavernanın havası tütün dumanının, kirli bedenlerin, bayat içkilerin ve kadınların her müşteriden sonra sürdüğü burun sızlatan parfümlerin sert kokularından ağırlaşmıştı. Fakat bu leş günah mabedinde bile Buzzard'ın yanında şahsi kölesi ve hem onu korumak hem de kaçmak gibi muhtemel bir düşüncenin eyleme dönüşmesini engellemek amacıyla bir çift muhafızla birlikte tavernaya gelişi, ortamdaki herkesin sus pus olmasına, bezmiş, takatsiz, görmüş geçirmiş başların bile başka tarafa çevrilmesine yol açmıştı. Sarhoş bir zeka küpü, kusura bakma kuş dostum, burada solucan servis etmiyorlar diye bağırma gafletinde bulundu. Bir saniye geçmeden Buzzard'ın bıçağı adamın boynundaydı. Adam kekeleyerek özür dilemek zorunda kaldı. Buzzard bara doğru yürüdü. "Rom," dedi çatallı sesiyle. Elini salladı ve kölesi anında içme kabını getirdi. "Doldur bunu ağzına kadar. Para istiyorsan Prens Jahan'dan alırsın, çünkü ben para taşımıyorum." Garson kızı hiçbir şey demeden korkuyla başını salladı. Bütün Zanzibarlılar gibi o da Prens Jahan'ın yarı adam yarı kuş biçiminde bir cini terbiye ettiğini biliyordu. Ayrıca ona insan dışkısı atan çocuğu öldürdüğünü ve şehir hapishanesindeki suçluları katlettiğini de duymuştu. İçki istiyor ve parasını ödeme gereği duymuyorsa bunu tartışmayacaktı. Patronun da aynısını yapacağından emindi. Buzzard'ın kölesi içme kabını aldı ve salonun öteki tarafında az sayıdaki boş masalardan birine doğru giden efendisini takip etti. Oturduktan sonra sürahinin ucunu her zamanki gibi maskenin ağız deliğinden içeriye soktu ve aylardır ilk kez boğazına giren alkolü Buzzard iştahla midesine indirdi. Salonun bir yerlerinden birinin kıkırdadığı duyuldu. Buzzard kızgın bir bilek hareketiyle sürahiye vurup ayağa kalktı. Tıpkı tiramola yapan bir geminin civadrası gibi kendinden evvel dönen burnuyla etrafı taradı. Bunu yaparken her yeni dalganın etkisiyle yukarı aşağı hareket eden bir civadra yandırıyordu. Tüm gülüşmeler ve konuşmalar kesildi. Sonra Buzzard kafasını hareket ettirmeyi bıraktı. Olduğu yerde durmuş, masalardan birine bakıyordu. Bakışlarını takip eden başlar o masaya çevrildi. Buzzard kalkıp oraya yürüdü. O geçerken çopur suratlı, kır saçlı, haydut kılıklı adamlar yolu açmak için iki yana çekiliyordu. Buzzard dikkatini çeken masaya ulaştı. Masada tek başına bir adam vardı. Önünde bir sürahi şarap ve bakır bir maşrapayla oturuyordu. Buzzard'ın yaklaşması onu korkutmuşa benzemiyordu. Öylece oturmuş maskenin boyalı gözlerine ''Senden kaçmayacağım, birilerini korkutmak niyetindeysen başka yere gitsen iyi olur'' der gibi inatla bakıyordu. Fakat sonra Buzzard salondaki kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey yaptı. Bir sandalye çekip oturdu ve ''Kaptan Hamish Benbury, gözlerime inanamıyorum. Nasıl gidiyor seni huysuz ihtiyar serseri?'' dedi. Salonda çıt çıkmıyordu. Benbury bir mezar taşı gibi sessiz, kıpırtısız durdukça gerginlik daha da artıyordu. Sonra adam dönüp talaşla kaplı yere tükürdü ve yeniden başını kaldırarak Buzzard'a baktı.
Sana da merhaba Cochran. Annem senin uzun zaman önce öldüğünü söyledi. Anlaşılan yanılıyormuş.
Şarabından büyük bir yudum alıp devam etti.
Daha çirkin olabileceğin aklıma gelmezdi. Anlaşılan ben de bu konuda yanılmışım.
Buzzard gülmeye başladı ama ciğerlerinin bununla başa çıkamadığını fark etti. Bu da yepyeni bir deneyimdi. Birkaç saniye şiddetli ve ıstırap verici bir öksürük krizine tutuldu. Bunun üzerine yaşadığı rahatsızlığa isyan edercesine masaya bir yumruk indirdi. Hala kalktığı masada oturan kölesine bakındı ve öfke içinde ona yanına gelmesini işaret etti. Köle yarı yola geldiğinde içkiyi masada unuttuğunu fark etti ve telaşla içme kabını kapıp Buzzard'ın yanına koştu, ucunu yeniden ağzına dayadı. Bu çılgın gösteri öyle akıl dışıydı ki salondaki gerginliği kırmıştı. Konuşmalar, şakalaşmalar ve küfürlerden oluşan olağan sesler devam etti. Bir süre sonra horoz dövüşü başladı ve müdavimler katliamı görmek için dışarı çıkınca içerisi tenhalaştı. Böylelikle Buzzard ve Kaptan Benbury rahatça konuşma fırsatı buldu. Buzzard birkaç dakika boyunca hayatta kalma, iyileşme ve Prens Jean'ın hizmetine girme hikayesini özetledi. Planladıkları oyuna değinmeden aldığı eğitimin dövüş becerisini tekrar kazandırdığından ve prensin hareminde karşılaştığı cariyelerden söz etti. Buzzard prensin gözdesiyle yüz yüze ve göğüs göğüse gelişiyle ilgili anlatacaklarını bitirince Benbury söze girdi.
Demek öyle. Hareme sultanlar dışında sadece iyi dişlerin girebildiğini duymuştum. Yanlış duymuş olmalıyım. Sen adam değilsin değil mi Cochran?
Buzzard böyle abes bir imayı şiddetle inkar ederek bunun prensin kendisine gösterdiği iltimasın bir işareti olduğunu söyledi.
Evet öyle olmalı dedi Benbury.
Oysa maskenin arkasındaki kilitleri, boyunluktaki halkayı, gözlerini Buzzard'dan ayırmayan iki muhafızı fark etmişti. Cambrai Kontu'nun mevcut durumunun kont unvanına denk olmaktan ziyade mahkum, köle ve saray palyaçosu arasında gidip geldiğine kanaat getirdi. Buzzard adamın şüpheci tavrını sezmişti. Benbury'nin halkaya baktığını fark etti. Bir yana evet beni bir köpek gibi idare ediyorlar, ne olmuş yani diye aykırmak istedi. Ama bunun ne faydası olacaktı ki? Şimdilik meseleyi uzatmadan sessiz bir anlaşma içinde olmaları daha iyiydi. Bu yüzden konuyu değiştirdi.
Benbury, benim hikayemi duydun, şimdi anlat bakalım. Seni ve Pelikan'ı bu bok çukuruna getiren nedir? Hala Pelikan'ın kaptanı olduğunu varsayıyorum.
Gerçekten de kendimi hala Pelikan'ın kaptanı diyebildiğim için mutluyum Cochran diye karşılık verdi Benbury.
Biliyor musun bir şey fark ettim. Burada olma nedenim ilgini çekebilir. Her ikimize de kazanç sağlayabilir.
Buzzard öne doğru eğilip karşısındaki adama odaklanabilmek için başını yana eğdi.
Nasıl yani? Şu anda bir plan tasarlama aşamasındayım. Baltazar Lobo adındaki Portekizli'yi tanıyor musun?
Tanıdığımı söyleyemem.
Olağan dışı biri. Portekizlerin uzun zamandır yerlilerin topraklarından çıkardıkları altının ticaretini yaptıkları Swahili kıyısında beyazlara kapalı ve sadece kendilerinin girebildiği bir limanları olduğunu söylememe gerek yoktur sanırım.
Hepsini biliyorum Benbury. Yanımdan geçip giden birçok Portekiz gemisi oldu. Hepsi altınla doluydu. Kahrolası Portekizlilere kimse savaş açmıyor. Yoksa muhakkak yakalardım.
Pekala, Portekizler onca yıl limanlarında kaldılar ve iç taraflara girmeye pek cesaret edemediler. Orada burada ticaret merkezleri kurdular ve din değiştirecek kafirler aradılar. Ama asıl altın çıkarma işini yerli halka bıraktılar. Ama Baltazar Lobo altının kıyıya getirilmesini beklemek istemediğine karar verdi. Doğrudan iç bölgelere, Manyika Krallığı denen bir yere gidiyor. Lanet olası kendisi için altın çıkaracak.
Yerel idarelerin bundan pek hoşnut olacağını sanmam.
Tahminimce Lobo bu kazıları yapmak için iyi para ödemiştir. Madenlerden birini kazdı ve o da ne? Herif şimdi Karun kadar zengin.
Sen şimdi onun hizmetinde misin Benbury? Yaptığın iş bu mu?
Hayır, bana ödeme yapmadı, henüz değil ama yapacağını umuyorum. Yani Senyor Lobo'nun ufak bir problemi var. Kendine çocuk verecek bir kadın bulamıyor.
Belki sorun kadınlarda değildir.
Evet, muhtemelen o konuda haklısın Cochran.
Ama gebe biri bulunup kadının durumu belirginleşmeden Lobo'ya satılamaz mı? Lobo çocuğun kendisinden olduğunu düşününce bu ufak mucizenin annesini getiren kişiye minnettar kalmaz mı?
Elbette kalır. Bu minnettarlığın sonucunda bir kazanç elde edilir bence.
İşte Lobo'ya satmak için uygun bir kız bulmaya çalışıyorum. Zanzibar'da var mıdır diye bakmaya geldim. Anlattığın Sultan Haremi'nin hikayesini dinlerken kendi kendime düşündüm. Acaba prens bir kızdan sıkıldığında ne oluyor? Başka bir adama satıyordur diye düşünüyorum. Böyle bir durum varsa belki sen haşmetli Prens Jean üzerindeki nüfuzunu kullanıp o kızlardan birini bana satması için onu ikna edersin. Ben de zahmetlerinin karşılığında iyi bir ödeme yaparım.
Buzzard'ın maskesinin altındaki yüzüne kocaman bir tebessüm yayıldı. Zira Hamish Benbury'nin itici suratında tüm problemlerinin çözümünü, sıkıntılarının çaresini görebiliyordu. Prens'ten kurtulup Courtney'den intikamını aldıktan sonraki yeni hayatı için beklediği fırsat ayağına gelmişti.
Bundan çok ama çok daha iyisini yapabilirim Benbury. Sana karnında Lobo'nun yavrusunu taşıyan bir orospu verebilirim. Sana bir meteliğe bile mal olmaz. Sadece Lobo'dan alacağın rakamın yarısını bana sakla.
Peki bunu neden yapacakmışım?
Çünkü bu kadın krallara ödenen bir fidyeye denk. Bu durum Lobo'ya kendini kral gibi hissettirecektir.
Buzzard ardından anlatmaya koyuldu. Konuşurken sürahideki romu ve sonra bir diğerini daha kuruttu. Son olarak da Benbury'ye gelen ikinci testi şarabı. Konuşmaları ve içkileri bittiğinde anlaşmalarının şerefine tokalaştılar ve peşinde muhafızlar yanında kölesiyle Buzzard Tres Makakos'tan çıktı. Kendini çok daha iyi, hatta Gulf of Moray battığından beri hiç olmadığı kadar iyi hissediyordu. Öyle ki başını kaldırıp gökyüzüne baktı ve tanrısına bir iki kelam etti.
''Teşekkür ederim ihtiyar Puşt, bana bir iltimas geçmenin vakti gelmişti.''
19. ayının sonu. Sayfa 201.